Ayrım 13. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 135. 1. Sultanahmet durağından Nişantaşı'nda inmek niyetiyle Maçka tramvayına binmiş bir adam, dışarıya baktığı camdan ne sevdiği kadını ne de bir tanıdığını gördüğü halde yarı yolda neden iner? Bazen insanı bir yangın kulesi de çağırır. Hele bu adam öğle yemeğini yediği kalabalık lokantadan çıkıp nereye gideceğini bilmeden yürürken derin localı sinemanın kapısında bekleyen şaşı kadını görür görmez dönmüş, alemdara dek yürümüş, çocukluğunda içinde yaşadığı iki katlı eski evin önünden geçip, kafası o günlerin kimi açık, kimi belirsiz, karışık anılarıyla dolu, tramvaya binmiş biri ise, yalnızsa, aylaksa, onun nerede ineceği bilinmez. Ucunda Galata Kulesi'nin göründüğü sokağa bir an önce erişmenin ivecenliğiyle inerken, çarptığı genç kıza düşünmeden, pardon derdi yüzüne bakmaz. Bu kız B idi. İki gündür hasta yatan Güler'i yoklamış, Şişhane'de tramvaya biniyordu. Koluna çarpan adamı eskiden bir yerde gördüğünü sandı. Adam sokağa doğru yürüdü. Bu şehirde onun sayısız anıları vardı. Karşı apartmanlardan birinde oturan, mutluluğu üç oda bir mutfakta arayan Güler'i hatırladı. İşte kahve. O gün ayakları ıslanacak diye üzülmüştüm. Kahvecinin bir eli altı parmaklıydı. Güler şimdi derstedir. Can sıkıcı derslerin birinde. Sokağa saptı. Ne vardı bu sokakta? Onunla ilk defa burada konuşabilmek için tam üç gün beklemişti. Sonra hiç. Kulağını bile öpmüştüm. Onun bir insan kulağını öpebilmesi yabana atılacak bir şey değildi. Kafasının derinliklerinde bir ışık parlar gibi oldu. Söndü. Umutlandı. Hatırlamak istediği belki de kulakla ilgili bir olaydı. Tekrarladı. Kulağını bile öpmüştüm. Kulağını. Olmuyordu. Aklında ne varsa kovup yalın kafa bir daha zorladı. Yararsızdı. Kulağını kaşıdı. Sanki yangın kulesi dilini yutmuştu. Karşıdan önündeki çocuk arabasını iterek bir kadın geliyordu. Artık kadınlar çocuklarını kucakta taşımıyorlardı. Kucak. Birden büyük bir ferahlıkla her şeyi hatırladı. Tramvaydan indiklerinde teyzesi onu kucağına almıştı. Tanıdık bir doktora gidiyorlardı. Oysa hasta falan değildi. Teyzesinin göğsü yumuşaktı. Rahattı. Gözlerini sallanıp duran şu acayip kuleden ayıramıyordu. Bir ara, dermanım kesildi. İn kucağımdan da biraz yürü demişti. Boynuna sarılmış, inmemişti. Kucağı rahattı. Burnunda onun kokusu vardı. Bir sigara yakıp durdu. İşte sokak ondan gizlediğini sonunda açıklamıştı. Demek döne dolaşa hep Zehra teyzesine varacaktı. Bugün gene sinemanın önünde o şaşı kadını görünce alemdara dek yürümemiş miydi? Aradığı belki etini satan o şaşı kadındı. Neden gidip onunla tanışmıyordu sanki? Kafasındaki bu düşünceden korkmuş gibi çaresiz iki yanına bakındı. Solundaki dükkanın kapısında duran bakkal, "Bir şey mi arıyorsunuz beyim?" diye sordu. "Evet, eski bir koku," dedi. "Buralarda bulamazsınız. Caddedeki eczaneye sorun bir kere." Geri dönüp yürüdü. Eczaneler onun bulmak istediği kokuyu değil, azap çekenlere derman satarlardı. Onu nerede arayacağını biliyordu. Caddeye çıkınca bir tramvaya atladı. Galatasaray'da inip sinemanın önüne vardığında şaşı kadın yoktu. Bir müşterisiyle içeride derin localardan birinde olacaktı. Holün duvarına yaslanıp bekledi. Üst üste iki sigara içti. Karşısındaki afişte büyük ağızlı, büyük dişli bir kadın eteklerini uçurmuş, bacaklarını gösteriyordu. Artık kadın bacaklarından korkmuyordu. Oysa yalnız Ayşe'ninkilere dokunabileceğini sanırdı. İki insan ayrıldıkları zaman birbirlerine bir şeyler bırakıyorlardı. Bunu geçen hafta Sacide'nin odasında öğrenmişti. Onunla plak aradığı bir mağazada tanışmışlardı. 20 gün önce yazlıktan döndüğünde odasına pikaplı bir radyo kurdurmuştu. Eskiden nasıl kitap, resim ararsa şimdi de plak arıyordu. Sacide o mağazada çalışıyordu. Buldu. Annesi, üvey babası, biri kendi, babasından üç küçük kardeşiyle tarla başında bir evin ikinci katında otururdu. O gece tiyatro dönüşü bu eve giderlerken Sacide, "Uyanırlarsa yandım," diyordu. "Hem alttakiler de var." Yanındaki kadını kendi evine götürmemesi belki de onun tedirgin, korkulu istekliğinden kalleşçe bir tat duyduğu içindi. Bir elinde ayakkabıları, öteki Sacide'nin gergin katılaşmış avcunda her basamağına iki ayaklarıyla da basarak içinde bir sabırsızlık, onu kendi evine götürmediği için pişmanlık, ayakkabılarını atıp "Hey, uyanın ulan!" diye bağırıvermek isteği, usul usul çıktıkları karanlık, tahta merdivenlerin sonunda girdiği bayat hava, kara kedi kokan, perdeleri inik odanın pembe ışığında, yerde, halının üstünde dizleri acıya acıya onun bacaklarını okşamış, beklediği o korkunç uğultuyu duymamıştı. İki gün sonra dudak boyalı, parfümlü, evlenme laflı sıkıntılar başlayınca bir daha o mağazaya uğramadı. Birden büyük dişli kadın, Sacide, gişeden bilet alan birkaç kişi kafasından silindiler. Beklediği kadın salon kapısından çıkmış, dışarıya doğru yürürken onu görünce duraksadı. Çevresine bakındı, yaklaştı. Şimdi yalnız bir yıldır her rastlayışında ona Zehra teyzesini taşıyan bu kadını görüyordu. Sırtında yıpranmış, kahverengi bir giysi vardı. Kolunda büyüyecek bir çanta sallanıyordu. Yanında durup, sanki duvardaki afişe bakıyormuş gibi yüzünü ona çevirmeden, dudaklarının bir tek kıpırtısıyla insana az sonra ben konuşmadım diye inkar edeceğini düşündüren yavaş, kısık bir sesle girelim mi dedi. Kendini zorlayıp bu basbayağı, kişiliksiz burnu, bu kıvırcıklığının yapmalığı belli, kumral saçları teyzesininkilere benzetmek istedi. Saçların kapamadığı kulağın ucunda yeşil taşlı, irice bir küpe vardı. Neden bana bakmıyorsun diye sordu. Kadının ona çevirdiği şaşımsı gözlerdeki o büyük yağmalardan arda kalmış nemli pırıltıyı görür görmez onların yüzüne yakından bakmasının dayanılmaz isteğiyle yüreği çarptı. Bu gözler Zehra teyzesinin gözleriydi. Kadın, girelim mi diye yeniden sordu. Onu içeriye çağırıyordu, derin localardan birine. Dudaklarının solgun, morumsu kırmızılığında yer yer ince çatlaklar vardı. Feyyaz, onlar dudaklarını öptürmezler derdi. Burada olmaz. Benim evime gelir misin? Eve gidersem sana pahalıya oturur. Sol şakağında gözüne yakın, çabuk geçen bir ağrı duydu. Genel evde butlara oturmaktan kızarmış kadın, parayı aşağıda madama verirsin demişti. Ona teyzesinin gözleriyle bakan bu kadının, etinin değişik ücretinden söz edişi, belki bulundukları yerde sayısız erkekle yaptığı pazarlıkların alışkanlığındandı. Onu buradan götürecekti. Gel dedi, para lafı etme. Sana istediğinden çok veririm. Evin uzakta mı? Hayır. Çıktıkları caddenin kalabalığından sıyrılıp karşı sokaktaki taksilerden birine girdiler. Yolda kadın hep yanındaki camdan dışarıya bakıyordu. Şimdilik ona göre binlerce müşteriden biriyim. İleride sana pahalıya oturur dediği için utanmayacak mı? Hiç konuşmadılar. Apartmanın önünde inince şoförün parasını verdi. Yan yana basamakları çıkarlarken kadın sesinde bir şaşırmışlıkla sordu. Burada mı oturuyorsun? Evet. Kapıyı açtı. Yalnız mı? Evet. Demek evli değilsin. Değilim. Onu oturma odasına doğru götürüyordu. İçeride çevresine bakınan kadının şaşkınlığı artmış gibiydi. Çantasını masadaki kitapların yanına bırakıp ona döndü. İnanacağım gelmiyor dedi. Senin buraya beni getirmen. Hangi kadını istesen gelirdi. Pürüzlü, yorgun bir sesle konuşuyordu. Gözlerindeki o bildik pırıltı olmasa sesindeki yorgunluğun nereden geldiğini düşünebilirdi. Seni istedim ben dedi. Gidip ona sarılsa, başını göğsüne dayasa, eskiden teyzesinin kucağındayken duyduğu kokuyu gene koklayacağını sanıyordu. Onda bu koku varsa, kurumuş terle kir kokusu ardına gizlense bile onu duyacaktı. Burnu keskindi onun. Kadının ellerini göğsüne kaldırıp düğmelerini çözmeye başladığını görünce şaşırdı. Ne yapıyorsun diye bağırdı. Yaklaştı. Ne mi yapıyorum? Soyunmayacak mıyım? Acele etme dedi. Kendiliğinden sedirin köşesine oturup onu kucağına çağırmasını beklemek yararsızdı. Her şeyi onun düzenlemesi gerekiyordu. Kolunu tuttu. Şuraya otur dedi. Sedire oturttu. Başını onun kucağına koyup uzandı. Eski evde teyzesinin kucağına da hep böyle yatardı. Kulağının değdiği karından yavaş, süreksiz bir gurultu duydu. Aldırmadı. Teyzesinin de karnı guruldar mıydı? Bilmiyordu. Gözlerini yumdu. Burun kanatlarını gerip birkaç kere kokladı. Belki eski kokuları yeniden duymak olanaksızdı. Ayşe'nin saçlarındaki kokuyu olmadığını bile bile ona benzetmemiş miydi? Belki onu hiç beklemediği anda duyacaktı. Saçlarımı okşasana dedi. Başı kucağındayken teyzesi kaşıya çeke saçlarını okşardı. Böylesi değildi. Dalgın bir elin yavaştan gezintisiydi bu. Kimi geceler komşu kadınlar olurdu. Bunlardan birinin bile yüzünü hatırlamayışı tuhaftı. Gözlerini açtıkça hep teyzesinin kıpırdayan dudaklarını görürdü. Hiç konuşmuyorsun dedi. Bir şeyler anlatsana. Ne anlatayım istiyorsun? Ne bileyim, çocukluğunu falan. Saçlarında gezinen el durdu. Başının altındaki bacak kıpırdadı. Tuhaf adamsın sen. Benim gibi bir kadına çocukluğunu soruyorsun. Başka erkekler nasıl baştan çıktığımı merak ederler. İstersen beni nasıl baştan çıkardıklarını anlatayım sana. İstemem. Seni hep o sinemanın önünde görüyorum. Kovmuyorlar mı? Orada ne yaptığını bilmiyorlar mı? Bilmez olurlar mı hiç? Kazandığım paradan oradakilere de pay veriyorum. Gene de kovacaklar beni yakında biliyorum. Yaşamak güç. Gözlerini açtı. Kadın uzaklara bakıyordu. Yaşamının güç olduğu bir dünyadan uzağa, çocuklukta tadılmış bir huzura kaçmak gerekti. Hiç olmazsa bir güncük. Yanında ona o tadılmış huzuru hatırlatan bu kadın varken. Sorduğu için pişmandı. Duymak istediği başka türlü laflardı. Örneğin bir yemek tarifi. Çocukluğunda sık sık yemek tarifleri dinlerdi. Bana reçel kıvamına gelince indirirsin desene. Anlamadım. Neydi? Tekrarladı. Kadının dudakları oynadı. Pürüzlü, yorgun bir ses. Reçel kıvamına gelince indirirsin dedi. Oyunun tamamlanması için yapılacak artık tek bir şey vardı. Eğil dedi. Eğil de burnumun ucunu öp. Kadın eğildi. Yüzüne yaklaşırken daha da şaşılan gözlerinin nemli pırıltısı ardında gizli bir sıkıntı fark etti. Kadın burnunu öpüp doğruldu. Yanımda canı sıkılıyor. Birden utandı. Onun da sıkılabilecek, güç yaşayan bir insan olduğunu unutmuş, bir deney aracı gibi kullanmıştı. Parayla kiralanmış. Acayip bir laboratuvarda başarısız bir deney yapmıştı. Olmuyordu. Huzurunu yaşadığı günde bulamayan insana kurtuluş yoktu. Kadın, "Yoksa başka çeşit bir şey mi istiyorsun benden?" diye sordu. "Nasıl?" "Başka çeşit canım. Anlarsın işte. Başka yandan. Bazıları ister. Sıkılma. Açık söyle." Doğrulurken sol şakağında gözüne yakın gene o ağrıyı duydu. İşte yaşanan gün buydu. Kadın onun sapıklığından kuşkulanıyordu. Kızmadı. Her gün o derin localarda kim bilir kimlerle karşılaşıyordu. Hayır dedi. Hiçbir şey istemiyorum. Artık gidebilirsin. Gideyim mi dedin? Evet. Paramı almadan şuradan şuraya kıpırdamam ben. Bu ses hakkını isteyen insanın şiretleşmiş, katı sesiydi. Gözleri donuktu, kupkuruydu. Cebinden bir ellik çıkarıp ona verdi. Paraya uzanan elin yer yer boyaları dökülmüş uzun tırnakları vardı. Kadın masanın üstünden çantasını alıp gitti kapıyı açtı. Aralığında durup ona baktı. Sen. Arkasını getirmeden çıktı. Ne söyleyecekti acaba? Sonra dış kapı kapandı. Artık şaşı kadın yoktu. Bir sigara yakıp radyonun düğmesini çevirdi. 2. Canının yemek istemediği günler oluyordu. Böyle günler şehrin lokantalarına dolaşır, bir çeşit yemek arardı. Çoğu zaman bunun ya mevsimi geçmiş ya gelecek bir yemek oluşu tuhaftı. Yorgun, umutsuz girdiği bir lokantada onu bulunca oturur, önüne koydukları tabaktan bir iki lokma alır, sanki aradığı o değilmiş, ondan daha başka bir tat bekliyormuş gibi bezgin tabağı iter, şarap isterdi. Çok içiyordu. Bazı geceler bardağını doldururken şişeyi elinden bırakıp kalkar, şaşıran garsona borcunu öder, gideceği bir yere geç kalmış gibi sokağa çıkardı. Yürüyen, oturan kalabalığın arasında onu arardı. İştahsızlığı hep sol şakağının ağrıdığı günlere rastlıyordu. Bu ağrı artık çabuk geçmiyordu. Saatlerce sürdüğü olurdu. Bir gün dayanamayıp aspirin almak için girdiği küçük bir eczanedeki tezgahtar kız, şakağının ağrıdığını öğrenince, masaj iyi gelir demişti. İsterseniz yapayım. İçinde çoktandır unuttuğu insanca bir gevşeme, onu ürküteceği korkusuyla gözlerine bile bakmadan, beyaz önlüğündeki bir kırık düğmeyi görüyordu, başını serin parmakların rahatlaştıran ovuşturmasına bırakmış, nice sonra kızın sesini duymuştu. Çok düşünmekten ağrır burası. Kafa yorucu bir işiniz olmalı. Ne iş yaparsınız? İş yapmam ben. Aylakım. Ya! Şakaklarındaki eller çekilivermişlerdi. Sanki bir aylak başı bir insan başı değilmiş gibi. Kapıdan çıkarken dönmüş, çalınmış para yerim ben demişti. Kızın büyük gözleri vardı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 143.